Ayrım 7. Paul Robeson, Virginia Hamilton biyografi, sayfa 74. 6. Yoğun ve mutlu geçen bir ziyaretten sonra Essie ve Paul 6 Ocak 1935'te Londra'ya döndüler. Paul artık hayatının akışını değiştirmeye hazırdı. ABD ya da İngiltere'de fazla zaman harcamak istemiyordu. Yılın bir kısmını Sovyetler Birliği'nde, diğer kısmını ise Afrika'da geçirmek iyi bir fikir olarak görünüyordu. Toro Prensi'nin kuzeni olan arkadaşları tarafından Uganda'ya davet edilmişlerdi. Essie, antropoloji çalışmalarını Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki araştırmaları ile tamamlamaya karar verdi. Paul, gazetecilere Sovyetlerin komünist ekonomileri ya da siyasi yapıları hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu söylemişti. Onu çeken yaşam tarzı ve insanların birbirlerine ve yabancılara karşı tutumlarıydı. Sergei Eisenstein, Paul'den Siyah Majeste isimli filminde rol almasını istedi. Film, Toussaint Louverture üzerine bir çalışma ama Paul biliyordu ki tüm yaz Londra'da Stevedore adlı bir başka yapımda rol alacaktı ve sonbahara kadar boş olmayacaktı. Nitekim Nisan 1935'te oyun için provalara başlar. Paul tüm gücünü bu oyuna verir çünkü siyahların doğru ve adil bir ışık altında gösterildiğine inanmaktadır. Oyunda liman işçisi olan kötü zenci Lonnie Thompson aynı zamanda bir örgüt üyesidir ve suç çeteleriyle çevrilidir. İnsanları ve birliği için kahramanca ölecek olan Lonnie'yi Paul canlandırır ve oyunun sonunda çete birlikte savaşmaları gerektiğini anlayan siyah ve beyaz işçilerce taşlanır. Oyunun şiddetin eşitliğini göstermeye çalışıp çalışmadığı belli olmamakla birlikte sahne çok gerçek ve duygusaldır. Ünlü dansçı Bill Robinson taş fırlatan işçiler arasında yerini alacaktır. Paul Stevedore'un çok önemli bir oyun olduğuna inanıyordu. Çünkü oyun kendi insanına karşı olduğu kadar kendi sınıfına karşı da güçlü duygular taşıyan ve bunu birliğinde sembolize eden bir siyahı konu almaktaydı. Perde Mayıs'ta açıldı ama oyuna yönelik eleştiriler çok da iyi değildi. Oyun düzensiz ve tamamlanmamış olarak değerlendirildi. Sadece Paul'e gelen eleştiriler iyiydi. Ve Paul, rol yeteneğinin belli bir hızda ve kendi içinde yeni fikirler oluşturarak gelişmesinden memnundu. Mutluluğunu artıran bir başka olay da siyahlar ve Afrika hakkında doğru bir film olan Song of Freedom'ın çevrilecek olmasıydı. Paul sonbaharda Moskova'ya gidip Eisenstein ile çalışmayı umuyordu ama Eisenstein başka bir çalışma içindeydi. Böylece Paul'un Moskova hayali suya düştü ama Paul ırkların eşitliği teorisine ve uygulamasına yoğunlaşmıştı ve Marksizmin klasik eserlerini okuyor, Marx ve Engels'in modern sosyalist sistemlerini araştırıyordu. Paul bir süre tüm ilişkilerinden uzaklaştı ve sadece yazarlar ve Sovyetler Birliği hakkında konuşabileceği kimselerle görüştü. Sovyet ekonomisi hakkında otorite olan Andrew Rothstein ve Sovyet azınlıkları hakkında çalışmaları bulunan George Padmore ile tanıştı ve fikirlerini aldı. Dahası yeni Marksist anlayışı ile yeryüzündeki tüm folk müzikleri dikkatle inceledi. 1935'in sonlarına doğru telefon ve mektuplara cevap vermeye, şarkı ve oyun tekliflerini kabul etmeye tekrar başladı. ABD'de 3 yıllık bir turne için anlaştı ve Showboat'un Joe'sunu tekrar canlandırdı. Paul küçük olduğu ile çok az ilgilenebilmektedir. Küçük Polly bazı hastalıklar yüzünden İngiltere'yi terk etmiş, büyük annesiyle önce İsviçre'ye daha sonra da Kanada'ya gitmiştir. Fransızca ve Almancayı kısa sürede öğrenmiş olan Polly ile artık daha fazla ilgilenme şansı olacaktır. Paul ve Essie Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüklerinde Polly ile birlikte olmak istediler. Küçük Polly evin yakınında bir okula devam etti ve zaman hızla akıp da turne bittiğinde Paul oğlunu geride bırakıp gitme cesaretini daha fazla gösteremedi ve Londra'ya birlikte döndüler. Paul Londra'da oğlu ile geçirecek vakit buluyordu. Küçük Polly bir harikaydı, babasının kopyasıydı. 3 lisanı rahatlıkla konuşabiliyordu. Baba oğlunu çok özlemişti ama şimdiye kadar oğlunun babasını nasıl özlemiş olduğunun farkına varmamıştı. Küçük Polly Sanders of River'ın setinde şöyle bağıracaktır. Bak, pek çok siyah var tıpkı bizim gibi. Polly için ne yapılması gerektiğini gören Essie oldu. 8 yaşındaki oğlunu Afrika'ya götürecekti. Paul'ün onlarla gelme şansı azdı çünkü film çalışmaları yoğunlaşıyordu ve bu işi yapmak istediği sürece Londra'yı terk edemezdi. 20 Mayıs 1936'da Essie ve Polly yolculuklarına başladılar. Tüm hazırlıklar tamamdı. Ama gökyüzünün gri olduğu o yolculuk günü Paul ailesini Afrika'ya yalnız gönderdiği için kendisini iyi hissetmiyordu. Yüreği sıkıntıyla ağırlaşmıştı ve onları yolculuk yapacakları trenin kompartmanına yerleştirdi. Polly ve Essie'yi öptü. Tren uzaklaşırken Paul yalnız ve kas katı kesilip kalmıştı. Üçünün bir arada olduğu hiçbir zaman yoktu ve oğlunu yine kaybetmişti. Ama kendisini toparladı ve her zamankinden daha fazla çalışmaya yöneldi. Paul Cape Town'dan arayan Essie'nin sesiyle rahatladı ve kötümser duygularını gizleyebildi. Essie çok heyecanlı ve Paul'i çok iyiydi. Afrika'nın en güneyinden en kuzeyine, Kahire'ye kadar yolculuk yapacaklar ve Essie günlük tutacaktı. Paul bir kez daha emin oldu ki ailesi emniyetteydi ve film çalışmalarına geri döndü. Filmin adı Özgürlüğün Şarkısı'ydı. Karışık senaryosu bir zamanlar Kasanya Adası'nın kraliçesi Zinya tarafından kullanılmış olan bir madalyon üzerine kurulmuştu. Madalyonun geçmişi Amerikan İç Savaşı'ndan Afrika'ya kadar uzanmaktaydı ve daha sonraki bir zamanda her şeyden habersiz bir liman işçisi olan John Zinyo ile yine gündeme geldi. Paul'e göre film önemliydi çünkü Afrika ile Siyah Amerika'yı birleştiriyordu. O zamanlarda Amerikalı siyahların Afrika kıtasının büyüklüğü ya da oradan yapılan köle ticaretinin vehameti hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığı düşünüldüğünde filmin önemi daha da anlaşılıyordu. Ve gerçekten de gösterime girdiği zaman Pittsburgh Courier filmi başarının öyküsü olarak değerlendirdi. Şimdiye kadar gösterime girmiş Afrika folkunun en iyi öyküsü olarak. Pittsburgh Courier, 20 Mayıs 1937, Louis Lothier. Film Londra yakınlarındaki Beaconsfield'de çevrildi ve bu kez Paul'ün senaryo üzerinde söz hakkı vardı. Bu sırada Paul yabancı dil çalışmaya devam etti ve bir sonraki filminin senaryosu ile ilgilendi. Yeni film, yazar Harry Rider Haggard'dan uyarlanan Kral Süleyman'ın Hazinesi idi. Film, maceraperest Ellen Quartmartin'in Zimbabwe'ye Kral Süleyman'ın hazinesini bulmak için yaptığı yolculuğu anlatır. Paul, Quartmartin'e yardım eden Mashona kabilesinin reisi Umbupas'ı canlandıracaktır. Ve Umbupas'ı bir vahşi olarak değil, gerçek bir kişilik olarak canlandırmayı çok istemektedir. Özgürlüğün Şarkısı'nda olduğu gibi bu filmle de Paul pek çok Hollywood filminde gösterilen patlak gözlü zenci imajını tersine çevirmek istiyordu. Ağustos sonunda eve dönen Essie ve Polly'yi karşılamak için Paris'e giden Paul çok mutluydu. Ailesine kavuşmuştu ve hepsi iyi görünmekteydi. Essie tüm Afrika'yı dolaşmış, gezi notları tutmuş ve karalamalarla notlarını süslemişti. Eylül ayında Paul, Süleyman'ın Hazinesi adlı filmin çalışmalarıyla çok meşgul oldu ama gerçek Afrikalı ve Afrika resmini çizme düşü bu filmde de gerçekleşmedi. Son düzeltmelerde az da olsa kontrolü bulunmasına rağmen gerçekliğe yapılan herhangi bir katkı filmin melodramatik tarzı ile başarısızlığa uğruyordu. Paul uzun zaman bekledi ve vazgeçmedi. Günün birinde eşsiz yeteneğini sergileyebileceği bir film çevirebilmeyi umuyordu. Nitekim Moskova ve çevresindeki fabrikalarda konserler vermiş olduğu Sovyetler Birliği'ne Ocak 1937'de geri döndü. Daha doğuya, Sovyet Asya'sına doğru ilerledi ve okuma yazma bilmeyen insanların yaşadığı endüstrileşmeye şahit oldu. Çobanlık yapmış olan insanlar şimdi traktörle tarlalarını sürüyordu. 20 yıl önce hiçbir şey yazamayan insanlar artık okula gidiyor, okuyor, yazıyor, üniversiteye yöneliyordu. Paul bir tek şans verilen herkesin modern hayatta yerini alabileceği gerçeğine saplanıp kalmıştı. Afrikalılar, siyah Amerikalılar ve Asyalılar geri kalmıştı. Ama sarı ya da siyah oldukları için değil, sadece onlara fırsat verilmemişti. Kafasındaki bu fikir ile Paul, oğlu için kararlı bir adım attı. The New York Times'ın 21 Aralık 1936 baskısında vereceği haber şu olacaktır. Ünlü Amerikalı zenci sanatçı Paul Robeson Rusya'da bir konser turnesine çıkacak ve 9 yaşındaki oğlunu da beraberinde götürecek. Amerikan okulları yerine oradaki okulları tercih edecek. Böylece oğlu rengi yüzünden ayrımcılık ile karşılaşmak zorunda kalmayacak ve babasıyla birlikte olabilecek. Haber şöyle devam eder. Ruslar tarafından son derece sevilen Bay Robeson, son zamanlarda Sovyet vatandaşı olacağı yolunda çıkan söylentileri Amerika'nın kendi ülkesi olduğunu söyleyerek yalanladı. Birkaç ay sonra İngiltere'ye dönen Paul başka bir film için çalışmaya başladı. Filmin adı Jericho idi ve gösterime girdiği zaman Kara Kum olarak adlandırılacaktı. Paul, diğer siyah askerleri kurtarmak için siyah çavuşunu vurmak zorunda kalacak olan Jericho Jackson'ı canlandırıyordu. Filmde Jackson, adam öldürmekten yargılanır ama kaçar ve kaçak olan bir başka beyazla karşılaşır. Beraber Afrika'ya giderler ve Jackson, Kuzey Afrika'da Tuareg kabilesinin reisi olur. Kabilesini Sahra Çölü boyunca fantastik bir yolculuğa çıkarır. Paul film için Afrika'ya gider. Bu hep hayalini kurmuş olduğu bir yolculuktur. Mısır'a gelir ve Mısır halkı da koyu renklidir. Ama Paul Mısır'da siyah Afrika'yı ve kabile insanının çeşitliliğini yansıtacak hiçbir şey bulamaz. Tüm dünyayı eşsiz bir siyah ruhun kaplamış olduğuna inanmıştır ve bunun yeni filmini de kucaklayacağına inanmaktadır. Demirledikleri liman daha önce bulunduğu yerlerden pek de farklı değildi ve Paul kendi Afrika'sını göremiyordu. Burasının özel bir yer olacağına inanmıştı. Afrika'nın eşsiz ruhu onun hayalinde ve kendisi gibi özgür ve bağımsız Afrika'yı özleyen diğerlerinin kafasında yaşıyordu. Bunun yerine koca kıta sömürgeciliğin etkisiyle Avrupa yönetimi ve etkisi altına girmişti. Etiyopya ve Liberya dışında özgür hiçbir yer yoktu. Sömürgeci ülkelerden İtalya, 1. Dünya Savaşı sonrası düzenlemelerden hoşnut değildi. Ayrıca 1896'da İtalyan güçleri Aduva'da Etiyopyalılar tarafından yenilgiye uğratılarak küçük düşürülmüştü. 1935'te Etiyopya ile savaşmaya başladı ve 1936'da Etiyopya Kralı'nın Milletler Meclisi'ne yaptığı yardım çağrısına rağmen Etiyopya'yı işgal etti ve bundan sonra kurulan düzen dünyada benzeri görülmemiş katılıkta olup Afrika'da, İspanya'da, Çin'de ve Almanya'da özgürlüğe karşı savaştı. Bu Almanya'da nazizm gibi isimler alsa da totalitarizm olarak bilindi ve özgürlük gibi totalitarizm de insanların kafasında doğup gelişti. Totalitarizm tüm bireysel özgürlüklere karşıt olan bir yaşama ve uygarlık metoduydu. Buna rağmen gelişip yayıldı. İtalyan diktatör Benito Mussolini, komünizm kadar kapitalist demokrasiye de alternatif bir rejim bulduğuna inanıyordu. Ona göre demokrasi insanları küçük partilere bölüyordu. Komünizm de kapitalist bir toplum tarafından hayata geçirildiği için değersizdi. 1930'larda getirdiği totaliter rejime faşizm dedi ve faşizmi pek çok sınıf üzerindeki devlet diktatörlüğü olarak tanımladı. 1939 yılından itibaren İtalyan faşizmi ve Alman nazizmi Avrupa'da yayılmıştı. 27 Avrupa ülkesinden ancak 10 tanesi demokratik kalmayı başarabilmişti. Sovyetler Birliği ise hala proleter diktatörlüğe dayanan Marksizmi çalışıyordu. Paul Robeson Afrika'dan İngiltere'ye döndüğü zaman biliyordu ki dünya zulme teslim olmuştu ve kendisinden önce insanları düşünmesi gerekiyordu. Özgürlük ve eşitlik yalnız kendisi için değil tüm dünya için olabilirdi. Barış da öyle. Bir zamanlar İngiltere'de üst ve orta sınıfa verdiği kutlama konserleri şimdi züppe ve anlamsız görünüyordu. Marksizm üzerine yaptığı çalışmalar ve zulüm gören Afrikalı, Yahudi ve İspanyollar hakkındaki endişeleri onu hayatında oldukça önemli değişiklikler yaratacak şekilde etkilemişti. Sıradan insanların arasında görünmeye karar verdi. Böylece biletlerin ucuz olduğu müzikollerde ve sinema salonlarında söylemeye başladı. İngiliz İşçi Hareketi Birleşik Tiyatrosu'nda çalışıyor ve bazı günler 3 kez sahne alıyordu. Birleşik Tiyatro insanların tiyatrosuydu. İşçilerin hayatını dramatize etmek ve daha iyi ekonomik, sosyal fikirlerin doğmasına yardımcı olmak için kurulmuştu. Amacı gerçeklerden kaçmak değil, sıradan insanların yaşadığı modern hayatı yansıtmak idi. Kazandığı para öncesi yıkla kıyaslanırsa bir hiçti ama bu tiyatro tam Paul'ün aradığı yerdi. Eleştirmenler sesinin titrediğini ve haşin olduğunu söylüyordu fakat Paul aldırmadı. Önemli olan çok daha geniş bir kitleye ulaşıyor ve inancını bu kitleye iletebiliyor olmasıydı. Sahneye çıktığım zaman işçi sınıfının temsilcisi gibi davranıyorum diyordu. Londra Herald 22 Kasım 1937. Yaptıkları hakkında fazla konuşmadı ve kaybettiği parayı da fazla düşünmedi. Etiyopya yararına bir konser verdi. Bu karar aynı zamanda Japon işgaline uğramış Çin içindi de. Paul herhangi bir ücret istemedi. Özgürlük için söylüyor olmak onun için bir zevkti. Değişik dillerde ilahiler, İspanyol melodileri, Cante Hondo söyledi. Herhangi bir yerde, herhangi bir kişiye içinden geldiği gibi söyledi. Bu zamanda insanların savaşımı siyah beyaz fark etmez faşizmin yükselişine ve özgürlüklerin bastırılışına karşı olmalıydı. Irkların daha ne kadar birlikte çalışacakları Paul'ün üzerinde durduğu bir soru değildi. Paul sonsuz toleransı ile insanlar ona ne kadar ihtiyaç duyarsa Paul o kadar ortak fayda için çalışacaktı. Bir yıl önce Şubat 1936'da İspanya'daki pek çok siyasi parti 1931'de kurulmuş olan Demokratik İspanyol Cumhuriyeti'ni destekledi. Komünistler, sosyalistler, cumhuriyetçiler, anarşistler hep Popüler Front'a dahil olmuştu ve Popüler Front seçimlerde 13. Alfonso'nun eski monarşisinin ordu ve kilise ile yapmış olduğu birliğe karşı büyük bir zafer kazandı. İnsanlar cumhuriyet hükümetinin güven içinde olduğunu düşünüyordu. Ama Temmuz'da General Francisco Franco hükümete karşı faşist bir başkaldırı başlattı. Ardından İspanya iç savaşa sürüklendi ve Franco hükümete karşı hemen hemen 3 yıl mücadele verdi. Faşizme karşı savaşım veren Popüler Front tüm dünyada özgürlüğün simgesi oldu. Ünlü ya da sıradan pek çok kişi İspanyol Cumhuriyeti için savaşmak üzere İspanya'ya gitti. Uluslararası birlik, Amerikan gönüllüleri ve Nazi Almanya'sına gelen pek çok özgürlük sevenden oluşan Talman Birliği bunlardan birkaçıydı. İngiliz işçi liderleri 1937 Noel tatilinde Albert Hall'de kalabalık bir miting düzenlediler. Paul ve Essie de bu mitinge katıldı. İşçi Partisi'nden ünlü politikacı Clement Attlee ise İspanya'yı ziyaretten dönmüş ve şimdi de savaşan Cumhuriyet ordusu için yardım toplamaya çalışıyordu. Paul, Olman River'ı tekrar söyledi ama bu kez sözlerini değiştirerek, "Uğraşmaktan bıktım, yaşamak için uğraşıyorum ve ölmekten korkuyorum" sözlerini, "Ağlamak yerine gülüyorum ve ölene kadar savaşmak zorundayım" şekline dönüştürdü. Seyircinin tepkisi coşkuluydu ve Paul kendi politik inancını yansıta bilen yeni ve temel bir folk müzik oluşturuyordu. Paul, Essie ile birlikte Barcelona'ya gider ve Cumhuriyetçi İspanya için uluslararası birlik yararına bir konser verir. Burada tanıdığı Amerikalı, İtalyan, Alman ve Fransızlar yalnız İspanya için değil, kendi özgürlükleri için de savaşmaktadırlar. Gazetelerde Paul'ün şarkı söylerken yüzlerce askeriyle birlikte fotoğrafları çıkar. Bir fotoğrafta Paul, Madrid'de bariyerler ile kapanmış bir yola bakmakta ve elleri cebindedir. Alman ve İtalyan totaliter yönetimler Franco'nun birlikleri için uçak temin ediyorlardı. ABD, İngiltere ve Fransa'nın da içinde bulunduğu 27 ülke İspanya'daki savaşa karışmama kararı almıştı. Böylece Franco yalnız hava desteği alabildi ve şehirleri hava bombardımanı ile harabe haline getirdi. Paul, Madrid'de gerçek bir bombardıman sırasında savaşın dehşetiyle sarılmışken şarkı söyledi. Fransa ve İngiltere'de şarkılarına devam etti. Savaş için yeni gönüllüler buldu ve İspanyol Cumhuriyeti için para topladı. Ortak düşman faşizm idi ve özgür İspanya'nın çektikleri dünyada baskı gören tüm insanların çektiklerini ifade ediyordu. Zaman Paul için hızlı geçti. Haftalarca Amerikalı yazar Ben Bengal tarafından yazılan ve Herbert Marshall tarafından yönetilen bir emekçiler sınıf oyunu olan Güneş Altındaki Yeşillik'te bir birlikçiyi canlandırdı. Daha sonra Lawrence Brown ile işçilere konser vermek üzere turneye çıktı. Rusçası ilerlemiş olan küçük Polly ise anneannesi ile birlikte Moskova'ya gitmiş ve komünist liderlerin çocuklarının devam ettiği bir okula yazılmıştı. Paul İspanya için şarkı söylemeye devam etti. 1939 yılı geldiğinde İspanya İç Savaşı dünyayı faşist ve antifaşist olarak ikiye bölmüştü. Londra'da iki İngiliz birliğini karşılamak üzere düzenlenen ve oldukça sert geçen bir mitingde Paul de şarkı söyledi. İç savaştan galip çıkan Franco oldu. 26 Ocak'ta Barcelona kuşatıldı ve Mart sonunda düştü. İspanya Franco'nun faşist idaresine girdi. Tüm işçi örgütleri kapatıldı, grevler yasaklandı, işçiler ulusal sendikalara girmeye zorlandı. General Franco devlet başkanı oldu ve lider El Caudillo olarak adlandırıldı. Ağustos 1939'da tüm İspanya'ya hakimdi ve sadece Tanrı'ya ve tarihe karşı sorumluydu. Özgürlük için verilen savaş, faşizmin büyük zaferiyle son bulmuştu. Sağ kalan Amerikalılar evlerine döndüler. İspanya'daki Amerikan gönüllülerinin kumandanı olan Milton Wolf, London Daily World'de şunları yazacaktı. Onlar herkes gibi göründüler, üniformaları yoktu, kimse onlara madalya takmadı. Onların Madrid Tudor'da bulunduklarını, Ebro'yu geçtiklerini söyleyebilirsiniz. Hiçbir şeref madalyası, koltuk değneği, yapay ciğer, boş gömlek kolları, kör olmuş gözler ya da yaralı bir kalbe gitmedi. Eve döndüler ve herkes gibi görünüyorlardı. Ama onlar farklıydı ve asla tekrar diğerleri gibi olamazlardı. Yukarıdaki gibi yüzlerce sözcük savaşı kınamak için söylendi. Bir yıldan daha süren savaş boyunca binlerce şiir yazılmıştı. İspanyol sivil polisi hakkında bir balat yazmış olan büyük şair Federico Lorca onlar tarafından öldürülmüş ve cesedi bir toplu mezara atılmıştır. Atları siyah, siyah demirden ayakkabıları. Gömleklerinin ışıltısı mürekkep ve cila lekesi taşıyor. Onların kafatası kurşundan ki hiç ağlamazlar. İşlenmiş deriden ruhları ile yolun başında göründüler. Federico Garcia Lorca, The Ballad of the Spanish Civil Guard, 1 Mart 1938. Çeviri Langston Hughes, Joseph North'tan alıntı. New Masses International Publishers Joe Inch, New York, 1969. Sayfa 66-69, sayfa 66-67. İspanya İç Savaşı bittiğinde Paul 40 yaşına gelmişti. 1928 yılında Londra sahnelerinde Olman River'ı söylemesiyle savaşın bitişi arasındaki yıllar tıpkı dökülen yapraklar gibi yığılmıştı ve yıllar onu aniden orta yaşın eşiğine getirmişti. Bu eşikte gerçek kişiliğini görmüş, hiç duraksamadan özgürlüğün yanında ve baskının karşısında yerini almıştı. Sanatçı olarak özgürlüğü ve baskıyı tüm dünyanın folk şarkıları ile birbirinden ayırmayı öğrenmişti. Müziği sayesinde farklı insanları aslında aynı ihtiyaç ve korkulara sahip oldukları konusunda uyandırabilmişti. Ve asla insanların müziği ile propaganda yaptığına inanmalarını istemedi. Ama ne zaman Go Down Moses gibi favori şarkıları söylese, izleyiciler duygusal olarak katılıyordu ve ne Firavun Hitler ne de Firavun Franco insanları gitmesi için bırakırdı. Böylece insanlar kurtulmaya çalıştılar ve göçmenlerin yarattığı durum diğer özgür insanların görmezden gelemeyecekleri bir problem haline aldı. Paul biliyordu ki bu gerçek insanlık savaşımı tüm özgür insanları kalplerinden yaralıyordu. Mayıs 1939'da Paul ve Lawrence Brown İskandinavya'da bir turne düzenlediler. Turnede Oslo, Stockholm ve Kopenhag'da her bir konserin Nazizm ve faşizm karşıtı harekete dönüşmesiyle inanılmaz bir deneyim yaşadılar. Oslo'da 10 bin kişi konsere giremediği için dışarıda bekledi. Uzun boylu Norveçliler dizlerinin üzerinde Paul'ün elini öpüyordu. Birkaç yıl sonra ise Naziler Paul'ün müziğini dinleyenleri cezalandıracaktı. Turne sonrası Londra'ya dönen Paul, Gurur Vadisi isimli bir film çalışmasına başladı. Galler'de Ronda Vadisi'nde kömür ocaklarında çalışan sıradan bir kömür işçisini canlandıracaktı. Paul için rolü önemliydi çünkü film sıradan insanların günlük yaşantısını yansıtıyor ve hiçbir ırk ayrımı olmadan siyah ve beyaz işçileri yan yana gösteriyordu. Hiçbir Hollywood filminde Paul önce madenci sonra zenci olarak gösterilmezdi. Bunu biliyordu ve böylece filmi çevirmesi haklılık kazanıyordu. Irksal eşitlik 1939'da demokratik bir ideal idi ve Paul ile diğer oyuncular zevkle filmi çevirmek üzere Galler'deki maden ocaklarına indiler, madencilerin evlerinde kaldılar. Vadide bir köy olan Mardi'ye yakın madenlerden karelerle gerçek hayatı da yansıttılar. Paul işinden gurur duyuyordu. Film Londra'da gösterime girdiği zaman İkinci Dünya Savaşı başlamış ve Paul de Amerika'daki evine temelli dönüş yapmıştı. Paul gittiği pek çok ülkede düşündüğünden fazla kalmış ve bir çeşit sürgün hayatı yaşamıştı. Dürüst olmak gerekirse ülkesini az da olsa özlemişti. Dahası Avrupa'da yayılan faşizmi ve kendi insanının çektiklerini göz ardı edemezdi. Böylece Essi ve Paul İngiltere'yi terk ettiler. Amerika'daki durum o kadar da kötü değildi. Zaman değişmiş ve havada daha iyi günlerin kokusu vardı. Buhran dönemi ve Roosevelt yönetimi sırasında ırksal eşitlik konusunda güçlü bir yönelim olmuştu. Siyahlar sadece para ve rahata kavuşmakla kalmamış, yıllar sonra gerçek işlere de sahip olmuşlardı. Ormanlarda Civilian Conservation Corps için çalışmakta, Works Progress Administration için yollar, okullar, köprüler inşa etmekteydiler. İşe ihtiyaç duyan siyahlar için bu kamu projeleri yaşama standartlarının garantisi olmuştu. WPA, müzisyen, aktör ve aktrislere de kendi alanlarında iş vermişti. Devlet desteği gören siyah yazarlar da nihayet siyah tarihi araştırıp kitaplarını yayınlayabilmişti. Siyah gazeteciler Beyaz Saray'da basın konferanslarına davet edildiler. Başkanın eşi Eleanor Roosevelt, siyah çocukları kendisini ziyarete çağırmaya özen gösterdi. Bu yalın nezaket, Beyaz Amerika'nın dikkatini çekmişti. Yine de Paul eve döndüğü gün ırkçı bir saldırıya uğradı. New York'un iyi otellerinden birinde onur konuğu olarak çaya davet edilmişti. Ve asansöre yöneldiği zaman ona yük asansörünü kullanması gerektiği söylendi. Bir söyleşi de şunu belirtecektir. Yıllar önce olsa bu hakaretten dolayı çok üzülür ve acısını içimde uzun süre taşırdım. Ama şimdi hayır. Gülüyor ve asansörcü çocuğa yük asansörüne ait olmadığımı, onur konuğu olduğumu ve ev sahibimin beni yüklerle birlikte bulmaktan şaşkınlık duyacağını anlatıyorum. The American Century, Temmuz 1939, Julia Dorn. Böylelikle Paul misafir asansörünü kullanarak yoluna devam etti. Muhtemelen Amerika, Paul ve diğer binlercesinin tutumu karşısında çok da değişmemişti. Paul, asansörcü çocuğun hakaretine arkasını bile dönmemiş, onu sadece komik bulmuş ve hiçbir çekinme hissetmemişti. İnsanlığına ve siyahlığına karşı yapılmış olan bu hakaret onu bir an bile durdurmadı. Zaman ve siyahlar değişmişti ve değişim aynı zamanda dünyada tanınmış tüm siyahları da etkiledi. 7. ayrımın sonu, sayfa 85.